Ayrım 2. Milli İrade. Sayfa 20. 1.3. Siyasal iktidarın bileşeni. Güç, etki, otorite ve devlet. Güç, etki gibi kavramlar daha çok olgusal bir durumu ifade etmek için kullanılırlar. İktidar ise normatif bir gerçekliği anlatır. İktidarda çeşitli değer, norm ve ilkelerle beslenen bir buyurma, boyun eğme, hükmetme, onama ilişkisi vardır. Güç ise fiziksel veya diğer birçok unsurdan kaynaklanan eşitsiz bir duruma boyun eğmeyi ifade eder. Bu güç salt fiziki zora dayandığı için zorbalık dediğimiz şeydir. Çünkü gücün güçsüzlüğü salt güce dayanmaktadır. Bu yüzden gücün doğal olarak iktidarın gerçek güç olabilmesi için bu gücün kabul edilebilir bir eşitsizliğe dayanması gerekir. Bu eşitsizliği sağlayan şey ise güce iktidar sağlayan otoritedir. Bu sayede güç iktidarın kullandığı bir araç olarak onun normatif değerleri, ilkeleri ile donanır ve meşruluk kazanır. İktidarın diğer yönü ise insanların tehdit ve yasak olmadan bir eylemi yapmasını anlatan etkidir. İktidar bu yönüyle istenen sonucun alınabilmesi için etkin üretme sürecidir. Devlet ise modern anlamıyla bölünmüş toplumun kurumsallaşmış siyasal iktidarına sahip olan, iktidarı mutabakat kaynaklı, toplumsal rızanın genel ve yaygınlığına bağlı, soyut olarak ifade edilen egemenlik ve üstünlük ile donanmış bir varlıktır. Devletin soyut yönü ise, onu düşünenlerin kafalarında var kıldıkları bir üstünlük olarak ifade edilebilir. Bu ifadede devletin iktidarla örtüşen yanı, emir-onay ilişkisinde üstün, kutsal ve mutlak olan taraf şeklinde kabul görmesidir. Devlet, güç kullanma tekeline sahip, zorlayıcı bir güç olarak otorite ve düzenleyici bir iktidar demektir. Devlet iktidarın, iktidar devletin içindedir. Türköne Mümtazer, AGE, sayfa 38. Devlet, bugün için siyasal kuruluşların en genişi, en gelişmişi, en iyi örgütlenmişi ve en kapsayıcı olanıdır. İrili ufaklı birçok kurum ve kuruluş onun içinde yer alır. Bu bakımdan devlet, kurumlar kurumu olarak nitelendirilir. Siyasal olaylar, iktidar ilişkileri genellikle onun içinde cereyan eder. Bu açıdan devlet, siyasal faaliyetlerin genel çerçevesini ve kadrosunu oluşturur. Kapani Münci, AGE, sayfa 43. İktidarın içinde bulunan sihirli güç ise meşruiyettir. Bir iktidarın varlığı ve sürekliliği meşruiyetiyle ölçülür. 1.4. Meşruiyet. Bütün siyasal topluluklarda meşruiyet, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına dayandırılmasıdır. İktidarın yasa, emir ve tasarruflarının toplumca kabul edilmesi ve uyulmasının tek dayanağı meşruiyettir. Bu yüzden siyaset, devlet, iktidar ve egemenliğin söz konusu olduğu her alan meşruiyet alanıdır. Meşruiyet, birey, toplum, siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin üzerine bina edildiği ilkeleri, kuralları ve değerleri göstermektedir. Meşruiyet, hem toplumun hem de siyasal iktidarın bağlı kaldığı bir üst sözleşmedir ki, bu durum her iki alanın da karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlamaktadır. İktidar, karar ve tasarruflarının toplumla mutabık kalınan amaçlara uygun olduğunu ileri sürerek haklılığını her zaman sağlam bir dayanak bulmaya çalışır. Bir iktidar, kendini topluma kabul ettireceği haklı bir gerekçe olmadan var olamaz, yaşayamaz. Her iktidar, kendini bir sebebe veya gerekçeye dayandırma çabasını güder. Ferrarotti, meşruiyeti bir ilk sebep arayışı olarak ideal bir düzeni, sağlam bir delillendirmeyi, aşkın bir değer veya ilkeyi ve gelecek için davranış kalıplarını, dürtülerini içeren iktidarın halka dayalı bir egemenlik ve kuşatıcı bir bütünlük sağlama arayışı şeklinde tanımlar. 1.4.1. İktidarların meşruluğunu ispat zorunluluğu. Meşruiyet, kavram olarak eylemlerin, ilişkilerin ve iddiaların toplumsal kabul görecek, hukuki, rasyonel, zorunlu, makul, doğal gerekçelere dayandırılmasıdır. Bu, insanların temel bir yasaya göre düşünmeleri, hareket etmeleri ve yargılamaları anlamına gelir. Aynı zamanda meşruiyet, bir fiilin hangi ilkeye göre tasdik edileceğinin referans kaynağını gösterir. Bu yüzden meşruiyet, siyasal eylemlerin ve inançların kabul edilebilir ölçütlerinin belirlenmesidir. Yani meşruiyet, bir bütün olarak siyasal ilişkiler, siyasal kültür ve siyasal davranış normlarının belirlendiği alandır. Meşruiyet konusunu modern iktidar kuramlarının merkezine oturtan Weber, meşruiyeti bütün iktidarların kendilerini dayandırdıkları bir halklaştırma alanı içerisinde toplumsal tasdik arayışı olarak tanımlar. Meşruiyet, siyasal iktidarın gücüne haklılık arayışıdır. Lipson'un belirttiği gibi, siyasal iktidarın güç kullanma tekeline halk tarafından temel bir anlaşmaya dayalı olarak muvafakat verilmesidir. Daver Bülent, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1993, sayfa 38. Bu anlamda meşruiyet, sadece iktidarın ve egemenliğin kurulmasının değil, kurulu iktidarın haklılaştırılmasının, rasyonelleştirilmesinin ve kurulu düzenin egemenliğine bağlanışın ilkelerini de ortaya koymaktadır. Meşruiyeti, siyasal iktidarın gücünü onama süreci olarak değerlendiren Lipset, bu kavramı sistemin toplumda var olan siyasal kurumların toplum için en uygun kurumlar oldukları inancını yaratması ve yaşatması yeteneği olarak tanımlar. Meşruiyet, sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın da kurulmasını ifade eder. Meşruiyet, kurulu siyasal iktidarın korunması ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için topluma temel değer ve ilkeler sunar. Habermas da meşruiyeti bu anlamda ele alarak iktidarın güven içinde var olması ve düzenli, istikrarlı bir şekilde devam etmesi için amaçlarını, ilkelerini ve bunların anlamlarını, değerlerini koruması şeklinde tanımlar. Marx ise sınıf üzerine kurduğu siyasal düşüncesine uygun olarak meşruiyeti iktidarın kurulu düzenine yalanlar arama çabası olarak ele alır. Althusser Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, yayına hazırlayan Murat Belge, Birikim Yayınları, İstanbul 1978, sayfa 37. Genel tanımlama içerisinde kalarak belirtilmeli ki, ister bir kişi, ister bir grup, isterse bir kurum olsun, iktidarın diğerlerine kendi istediği şeyi yaptırabilmesi için haklı bir nedene ihtiyacı vardır. Salt fiziki gücüne dayanarak yaptırımlarda bulunulması, o gücü zorba ve keyfi kılacağı için iktidarın olmazsa olmaz ilkesi olan sürekliliği de yok eder. Bu bakımdan bir meşruiyet kaynağı aramayan, yaptırım gücünü bir yasaya bağlı kılmayan siyasi iktidar var olamaz. Bir ilkeye ya da yasaya gönderme yapılmadan siyasi iktidar kullanılamaz ve sürdürülemez. İktidar, toplumun ne adına yönettiğini söylemeden, toplumdan onay almadan meşrulaşamaz. Aynı zamanda hiçbir toplumda saygı duyduğu bir yasaya dayanmayan siyasi iktidara rıza göstermez. Kısaca, toplumsal rızaya dayanmayan güce iktidar, meşruiyetin sürekli beslemediği bir güç ilişkisine de siyasi iktidar denemez. Siyasal iktidar, toplumsal rızaya dönüşmedikçe bir zoru, bir zorunluluğu, bir zorbalığı temsil etmektedir. Bu yüzden tüm siyasal iktidarların temel problemi toplumsal rıza arayışıdır. Siyaset bilimi literatüründe siyasal iktidarın gücüne meşruiyet arayışının rasyonel olduğu kadar irrasyonel, realist olduğu kadar idealist ve ütopik, seküler olduğu kadar kutsal, görece olduğu kadar mutlak, günübirlik, relatif ve subjektif olduğu kadar dogmatik, mutlak ve objektif, amaçsal ve ahlaki olduğu kadar araçsal ve pragmatik olduğunu da görebiliriz. Bu yüzden siyasal iktidarlar tarih boyunca her türlü meşruiyet kaynağını toplumsal rızayı kazanmak adına kullanmışlardır. Kışlalı Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, İletişim Yayınları, Ankara 2002, sayfa 43. Bütün siyasal topluluklarda siyasal iktidar adını verdiğimiz ve toplum adına karar veren, toplum adına yasa çıkarıp uygulayan, toplum adına savaşa ve barışa karar veren, bu karar ve emirlerini gerekirse zora başvurarak insanlara yaptıran, yapmayanları cezalandıran bir güç vardır. Bu gerçek hem tarihsel hem de evrensel bir olgudur. bu gücü elinde bulunduranların salt fiziki şiddet ile varlıklarını sürdürebilmesi mümkün değildir. Mutlaka toplumu emretme ve yönetme gücüne değil, bu gücü kendisinin kullanma hakkına da inandırması gerekir. İşte tarih boyunca siyasal iktidarların çeşitli kaynakları ve hakları ileri sürerek güçlerinin haklılığına toplumu inandırması sorunu aynı zamanda meşruiyet kaynakları olarak karşımıza çıkar. Türköne Mümtazer, AGE, sayfa 47. 1.5. Meşruiyetin kaynakları. Siyasal iktidarların önemli sorunlarından biri de toplumun siyasal iktidar tarafından yapılan sosyal ve siyasal düzenlemeye, sosyal ve siyasal emirlere, kanunlara uyması ve bu emir ve kanunların insanların kişisel varlıklarından daha üstün ve güçlü olduğunu kabul etmesidir. Bu açıdan bakıldığında iktidarların meşruiyetini yüzyıllar boyunca din temelinde olduğunu görürüz. 1.5.1. Dinsel köken ve iki kılıç kuramı. Geçmişten günümüze kadar Batı siyasal düşüncesinde siyasal iktidarların kaynağı olağanüstü, doğaüstü, tanrısal, dinsel temellere dayandırılmış ve dünyevi iktidar ile manevi iktidar siyasi yapı içinde devamlı var olmuşlardır. Öyle ki suç ve günah, itaat ve ibadet kavramları birbirinden ayrılmamış, iktidara itaat dinsel bir gereklilik sayılmıştır. Kral Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Omnis potestas a Deo. Bütün iktidarlar Tanrı'dan gelir. Dünyevi iktidarın kaynağı da Tanrı'dır. A oğulları M. Ali. Tanrı Devleti'nden Kral Devleti. İmge Yayınları, Ankara 1991, sayfa 28. Yüzyıllar boyunca mutlak krallıklar iktidarlarını hep bu kutsal, ilahi tanrısal hakka dayanarak sürdürmüşlerdir. İslam toplumlarında da aynı yönde iktidarların çok uzun süre dini meşruiyete dayandırıldığını, hatta günümüzde bile tanrısal hakka dayanarak ülkelerini yöneten monarşilerin olduğunu görmekteyiz. Ayrıca modern zamanlarda da yine iktidarını halkın rızasına dayandırmayan batıdaki diktatörlüklerin zaman zaman Tanrı'yı yardıma çağırdıklarına şahit olmaktayız. Tıpkı Tanrı'nın lütfu Kadillo veya takdiri ilahinin seçilmiş führeri gibi. Din, site devletlerinin toplumsal birlik ve bütünlüğüne, mutlak monarşilerin ve imparatorlukların kutsal misyonuna, ulus devletlerin kurtuluş ve kuruluşuna, demokratik rejimlerin genel iradelerine aşkın bir yücelik katarak meşruiyet kazandıran bir araç olarak, farklı düşünürlerin farklı gerekçelerle önem atfettikleri bir kurumdur. Platon, ideal devletin ayakta kalmasının mutluluğu devlette aramaktan geçeceği ve mutluluğun ise ortak bir tanrı inancından kaynaklandığını anlattığı Devlet adlı eserinde, toplumun kurulu düzene itaatinin devam etmesi ve eşitsizlik ve haksızlıklara karşı kaderlerine rıza göstermeleri için dinin kullanılmasının şart olduğunu vurgular. Şenel Alaaddin, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982, sayfa 182. Machiavelli ise Hükümdar adlı eserinde prensliklerde dinin oynadığı rol üzerinde durur. Prensliklerin uzun süre güçlü ve sağlam kalmalarında dinin çok eskiye dayanan kurumlarının ve halk tarafından desteklenmesinin prenslikleri güçlendireceğini, bu yüzden dinin yasalara uyulması ve toplumun birliğinin sağlanması için kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Machiavelli Niccolo, Hükümdar, Sosyal Yayınları, İstanbul 1984, sayfa 28. Yine modern devlet kuramcılarından Hobbes, Leviathan adlı eserinde devleti ölümlü tanrı ilan ettikten sonra egemenin sadece tanrıya hesap vermesi gerektiğini savunur. Modern bürokrasi kavramının sahibi Weber ise Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde dinlerin toplumda bir talih ve kader fikri yaratarak maddi ve manevi teselli fonksiyonunu sağlamasını ve kurtuluş, yeniden doğuş mitolojileri yaratarak siyasal ve toplumsal bir bütünleştirici araç olarak kullanılmasına vurgu yaparken, Protestan dininin siyasal iktidarın belirlediği toplumsal ve ekonomik yapıyı güçlendirmesini ve siyasal otoriteye mutlak itaati emreden bir meşruiyet aracı olarak oynadığı rolü belirtmektedir. Weber, Marx, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ayraç Yayınları, Ankara 1997, sayfa 26. Kesir ise devlet efsanesinde sadece dinlerin insanlara başlangıç ve hayat konusunda ilke amaç sunarak hem toplumu hem de devleti tek bir inançta birleştirme gücünden bahseder. İslam devletlerinde de hükümdarların genellikle iktidarlarını din kuralları ile pekiştirme yoluna gittikleri görülür. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah aynı zamanda halifelik sıfatını da üzerinde taşıdığı sürece hem dünyevi hem de dini iktidarın başı olarak çifte destekten kuvvet almıştır. Osmanlı padişahı Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sıfatını taşımaktadır. Kösoğlu Nevzat, Devlet, Eski Türklerde, İslam'da ve Osmanlı'da, İstanbul, 1997, sayfa 132. Dinin hem geçmişte hem günümüzde bu denli güçlü bir meşruiyet kaynağı olmasının nedeni, onun siyasal iktidarı kutsallaştırıcı özelliğinde saklıdır. Dini bir meşruiyet aracı olarak kullanmayan siyasal iktidar yok gibidir. Kendisini din dışı ilan eden siyasal iktidarlar bile dinin toplumsal birlik ve bütünlük ritüellerini kullanmaktan çekinmemektedirler. Her siyasal iktidar kendi ritüellerini yaratır ve onun üzerine kurulur. Siyasal tarihin bu en eski ve en güçlü meşruiyet aracı modern zamanlarda da devam etmektedir. Modernizm, bütüncül egemenlik eksikliğini dinsel değerlerin ve ritüellerin gölgesinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Egemenliğin teorik olarak meşrulaştırılması ve ona nihai kutsallık atfedilmesi, tanrısal ve kalıtımsal haklara dayalı meşruiyet anlayışlarının çökmesine rağmen bugün bile büyük etkinliğe sahip bulunmaktadır. Yeni ortaya çıkan meşruiyet boyutunda medya ile yeni tanrılar, yeni kutsallıklar, yeni idoller, ulusal mitolojiler, sinema ile kutsal kişilik ve savaşlar yaratmaktadırlar. Bütün bunlarla birlikte din, dün olduğu gibi günümüzde de toplumsal meşruiyeti sağlayan en önemli araç olarak kullanılmaya devam etmektedir. 1.5.2 İktidarın meşruiyetinde gelenekselliğin rolü. Siyasal iktidar, kendisini tarihsel bir meşruiyete dayandırma sorununu büyük ölçüde gelenek ile çözümler. Gelenek, siyasal iktidara bir tarihsellik ve süreklilik kazandırır. Siyasal iktidarın gücü bu tarihsellikten gelir. Geçmişe gittikçe meşruiyetin gücü de artar. Gelenekler, ortak bir tarihsel miras, siyasal iktidarın devamlılığı, ahlaki birlik, siyasal ve toplumsal kültür gibi temel mutabakatların kabulünü ifade eder. Gelenek, siyasal iktidarın toplumsal rıza alanında onanmasının tarihsel dinamiklerini de gösterir. Aile, soy, tanrı, ülke, ulus en eski ve en güçlü geleneksel bağlardır. Gelenek, toplumsal hayatta insanların ortak tercihlerini, birlik ve beraberliğin kültürel bağlarını ve sözleşmeleri kapsar. Tüm bu unsurlar devleti toplumun gözünde meşru kılar. Siyasal iktidarın bu geleneksel meşruiyetine yönelik mutabakat, toplumsal rızanın ve uyumun sağlanmasının temel koşuludur. Bu yüzden gelenek, siyasal iktidarın meşruiyeti için vazgeçilmezdir. Gelenek, hem yeni bir siyasal iktidar kuruluşu hem de buna uygun toplum inşası için ortak bir mirasa dayanmanın gerekliliğinden doğmuştur. Geçmiş, gelenekle bugüne getirilir ve geleceğin de aynı süreklilikle korunması sağlanır. Sürekliliğe ve tarihsel bir mirasa dayanmayan meşruiyet iddiasının toplumsal kabul görme oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle siyasal iktidar, bir toplum yaratmak için geçmişin kahramanlık anılarını canlandırma, ortak bir tarihsel miras yaratma, ortak bir şuur ve kültür oluşturma yoluyla toplumsal rızayı, toplumsal uyumu ve ulusal onuru geliştirmeye çalışmaktadır. Geleneğin bu misyonu sayesinde aynı kaderi paylaşan bir birlikteliğin ürünü olarak toplumun siyasal iktidara itaati oldukça kolaylaşmaktadır. 1.5.3 Karizmatik meşruiyet anlayışı. Siyasal iktidarın meşruiyet kaynağı olarak kullandığı figürlerden en önemlisi karizmatik liderliktir. Meşruiyetin vazgeçilmez amacı olan toplumsal birlik ve bütünlüğün en etkili kurulduğu alan, karizmatik liderliğin icat edildiği alandır. Aaron Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, sayfa 288, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 1999. Karizmatik liderlik, toplumun bir insanla bütünleşmesi, dinin, geleneksel iktidarın, kısaca bir meşruiyetin bir kişide somutlaşması, eşsiz bir tarihsel misyonun bir kişiyle örtüşmesi, korkunun ve ödüllendirmenin bir kişinin eliyle tüm topluma dağıtılması şeklinde tezahür eder. Karizmatik liderlik ile meşruiyet ete kemiğe bürünür, kişiselleşir. Siyasal iktidar bu meşruiyet kaynağı ile tüm gizemini, gücünü bir kişide toplar. Bu kişi tarih sahnesinde en çok görünen siyasal aktördür. Temsil edilen şey ise hep aynıdır. Siyasal iktidarın birliği ve bütünlüğü. Çoğu zaman bu kişi devletin ya da devlet aklının tek kullanıcısı olur. Karizmatik lider gücünü siyasal iktidara meşruiyet kazandıran temel ilkelerden alır. Aaron Raymond, AGE, sayfa 290. Fakat çoğu zaman bu kişilik kendi meşruiyetini ve iktidarını kendisi oluşturur. Oluşan bu iktidar toplumsal rıza ile otoriteye dönüşür. Toplumsal meşruiyet ya dinsel, ya geleneksel ya da ideolojik bir kaynaktan beslenir. Bu kaynaklar lidere mitolojik, kutsal, üstün insan özellikleri kazandırır. Bu güç onları beslendikleri meşruiyetten çoğu zaman bağımsız ve özgür kılar. Lider artık meşruiyetin temel yasasının kendisi olduğunu iddia eder. Birlik ve bütünlüğün temelinin kendisinin de içinde olduğu meşruiyet değil, bizzat kendisi olduğunu iddia eder. Liderlik ve meşruiyet örtüşür. Weber bu duruma sezarizm ya da diktatörlük demektedir. 1-5-4 Modern Meşruiyet Kaynakları. Modern meşruiyet kuramlarının temelinde toplum sözleşmesi yatar. Toplum sözleşmeleriyle 3 temel alan ve 3 meşruiyet kaynağı ortaya çıkmıştır. Devlet, toplum, birey. Bu 3 meşruiyet kaynağının temelinde güvenlik, eşitlik, özgürlük yatar. Modern siyasal iktidarlar meşruiyetlerini bu 3 temel ilkeden birini esas alarak oluşturmaktadırlar. Devleti toplum sözleşmesinin merkezine koyan Hobbes için meşruiyet, güvenlik demektir. Güvenlik ihtiyacına dayalı meşruiyet arayışının yarattığı devlet modelleri de doğal olarak otoriter ve totaliter bir kimlik kazanacaktır. Rousseau ise toplum sözleşmesi kuramında devletin meşruiyetini topluma dayandırmaktadır. Rousseau Jean-Jacques, Toplum Sözleşmesi, Betik Yayın Evi, İstanbul 2004, sayfa 13. Eşitlik anlayışını temel alan bu kuramda devletin meşruiyetini topluma dayandırmaktadır. Eşitlik anlayışını temel alan bu kuramda toplumun tümünü temsil eden genel irade ile siyasal iktidar özdeşleştirilir. Devlet toplum, toplum devlet olur. Toplumsal ve siyasal eşitliği ve özdeşliği bozacak her türlü engel, genel iradenin mutlaklığının meşruiyetin gereği sistemin dışına itilir. Bu kuram, sosyalist ve kolektivist yönelimli siyasal iktidar modellerine kaynaklık etmiştir. Bireyi ve bireysel hakları toplum sözleşmesinin merkezine oturtan Locke ise, güvenlik ve eşitlik yerine özgürlük arayışını meşruiyet kaynağı olarak kabul eder. Doğal haklar ve özgürlükler tüm siyasal iktidar ilişkilerinin meşruiyet gerekçesidir ve bunlardan kaynaklanmayan hiçbir hak ve yetki siyasal iktidar adına kullanılamaz. Özgürlüğe dayalı devletin temel argümanı olan bu meşruiyet arayışı, liberal ve demokratik devlet geleneklerinin de temel ilkesi olmuştur. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.